Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Sunucularınız ben Erdi Özoğa.
Merhaba, ben Enda Yıldız.
Yine yeni bir bölümde karşınızdayız. Oldukça fazla sayıda haberimiz var. Yoğun bir gündem bizi bekliyor. Dilerseniz ilk haberle başlayalım. İlk haberimiz Asus cephesinden Zenfone 2 ile ilgili bazı yeni gelişmeler var. Ortaya çıkan bilgilere göre Zenfone 2'nin MediaTek ve Qualcomm tabanlı iki farklı alternatifi daha olabilir. Öyle görünüyor ya da bizim tahminlerimize göre Qualcomm tabanlı versiyonu belki Intel tabanlı versiyonu yakın bir fiyatla çıkabilir. Hangi işlemcinin kullanacağını bilmiyoruz. 810'a ben çok fazla ihtimal vermiyorum ama belki Snapdragon 615 güzel bir seçenek olabilir. MediaTek tarafındaysa muhtemelen Zenfone 2'nin daha ekonomik bir versiyonunu görebiliriz. Gerçekten ilginç gelişmeler bizi bekliyor Ender. Performans olarak Snapdragon 615'i vaatkar gibi görünür eğer öyle bir şey olursa. Snapdragon 810'a çıkarsa çok da güzel olur. Çok çok da güzel olur hatta. Hiç ama ben ihtimal vermiyorum.
Ben de hiç ihtimal vermiyorum. Buradaki bütün amacı ben sana söyleyeyim. Zenfone 2'yi çıkardılar. İsmini çok duyurdular. 4 GB bellekli telefon uygun fiyatlı diye inanılmaz bir hype yarattılar. Beklenti içine soktular insanları. Şimdi alttan MediaTek'le işte Qualcomm'lu farklı işlemcilere sahip daha uygun fiyatlı şeyleri sanki Zenfone 2 satıyormuş gibi lanse edip şey yapacaklar. Ben buradan pek hoşlanmadım açıkçası. Yani yapsınlar, yapmasınlar demiyorum da niye hepsinin adı Zenfone 2?
Farklı versiyonlar çözüm.
Bilmem evet, evet, Zenfone 2 bilmem tamam. Ne, U bilmem ne. Koy Zenfone 1.5 yap. Başka şey yap yani.
Ya şimdi şöyle bir durum söz konusu. Geçtiğimiz çeyrek yani 2014'ün son 3 ayında Asus tarafı yaklaşık 4.5-5 milyon civarında bir Zenfone satışı gerçekleştirmiş. Oradaki sıkıntı da şu. Piyasada talep var ama üretim yetmiyor karşılığında. Yani hani üretip piyasaya verebilseler belki o 4 milyon 6 milyon olacak. Bununla ilgili piyasa göstergeleri bize bunu anlatıyor ama bu sene içerisinde hedefleri 17 milyona çıkmakmış. Yani neredeyse. Gerçi çeyrekte 4 milyon sattıklarını düşünürsek eğer 10 milyon satmışlardır diye tahmin ediyorum 2014 içerisinde. 150'den fazla bir artış öngörüyorlar açıkçası. Bunu yapabilmek için de farklı fiyat segmentlerini doldurmaları lazım. Dolayısıyla farklı fiyat segmentlerinde Zenfone 2'nin belki sadece Intel tabanlı versiyonu 4 GB olacak ama 2 ya da 3 GB sahip bir Snapdragon 615 ya da MediaTek varyasyonunda görebiliriz. Bu arada çok fazla soru geliyor Zenfone 2 Türkiye'ye ne zaman gelecek diye. Bizim duyumlarımıza göre Zenfone 2 Haziran ayı gibi o dönem içerisinde Türkiye'ye gelecek ama Asus tarafında bazı bilgiler var. Piyasaya çıktığı zaman önümüzdeki ay Mart ayı içerisinde ilk olarak Hong Kong, Tayvan, Singapur, Çin ve Fransa'da piyasaya çıkacakmış. Bunu Asus tarafı açıklıyor. Nisan ayı içerisinde Amerika pazarına gireceklermiş. Zenfone 2 ile İtalya, Endonezya, Malezya, Tayland ve Vietnam'da yine aynı dönemde piyasaya çıkacak. Haziran ayı içinse Türkiye'den bahsedilmiyor ama Brezilya ve Japonya gibi ülkelerin bu ay içerisinde bu telefona kavuşacağı söyleniyor. Ben bu ay içerisinde yani Haziran ayı gibi Türkiye'ye de geleceğini öngörüyorum.
Yalnız Tayvanlılar da Japonlara 3. Dünya ülkesi muamelesi yapmıştı.
Araları bozuk biliyorsun. Çok iyi ilişkileri yok diye biliyorum ben en azından yakın zamanda bir toparlanma olmadıysa. Şimdi Haziran ayında geleceği zaman fiyatı ne olur derseniz eğer daha önceki mobilitelerde konuşmuştuk. Türkiye için en başta bir 899 lira gibi fiyatlandırma konuşulmuş. Daha sonra kur farkına bağlı 999 ve 1099'larda telaffuz edilmiyor değil. Şu günlerde 2.45'e gelse de 2.5'u gördü dolar. Haziran ayına kadar ne noktaya gelir bilmiyorum ama Amerika ile Rusya biliyorsun. Yakından sevişmeye başladılar. Aralarında bir ılımlı rüzgarlar esiyor. Belki buna bağlı olarak dolar biraz kendisini frenler ama frenlemezse eğer değil 899, 1000 liranın üstü bir fiyatlandırmayı da görebiliriz diye tahmin ediyorum. Umarım tabii öyle olmaz. Sıradaki haberimiz Lenovo cephesinden. Lenovo'nun telefonları geçtiğimiz ay Türkiye'ye geldi, satışına başlandı. Aradan bir ay geçmesine rağmen biz hala örnek cihaz alamadık. Hani koca şirkete de açıkçası yakıştırabildiğim şeyler değil bunlar. Yani normalde büyük şirketlerin ki Lenovo dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi. Ürünü lanse ettikten sonra değil, öncesinde hatta ürünleri yollaması gerekiyor. Hele de yeni bir pazara ilk defa giriyorsan ama...
Satmak istemiyorlar demek ki.
Yani satıyorlardır ya da satıştan çok memnunlardır. Reklama ya da tanıtıma ihtiyaç duymuyorlardır.
O da yanlış.
Ama en nihayetinde şöyle bir durum söz konusu. Aradan bir aydan fazla zaman geçti. Biz hala cihaz göremedik. Umarız yakın zamanda test cihazlarını dağıtmaya başlarlar. Şöyle bir durum söz konusu. Vibe X2 ve Vibe Z2 Pro gibi modeller Türkiye'ye Ocak ayında gelse bile geçtiğimiz yılın son dönemlerinde farklı ülkelerde satışa çıkmıştı. Şimdilerde ise yazılım güncellemesiyle ilgili bir takım haberler var. Vibe Z2 Pro ve Vibe X2 gibi cihazların önümüzdeki çeyrekte Android 5.0 Lollipop güncellemesi alacağı resmiyete kavuşmuş diyebiliriz. Ve aynı zamanda P70 henüz ülkemizde yok yanlış bilmiyorsam. Nisan ayı gibi geleceğini duymuştum sanırım. Bunlar da yine önümüzdeki çeyrekte piyasaya güncellemeyi alacakmış Ender.
Ha, sırf o değil daha düşük seriler bu A5000, A6000 serileri falan
bunların
da
bunların
bir kısmı olacak.
Türkiye'de olacak zaten. Gerçi önemli en azından şöyle bir durum söz konusu. Türkiye'ye yeni gelmiş markalar çok fazla bekletmeden kullanıcıyı Android B0 Lollipop'la tanışmış olacak.
Bir de hani donanım olarak da benim anladığım pek de şey yapmamışlar. Hani üst donanımlı cihazlara verelim kalanını salla gitsin.
Her segmentten dağıtmışlar.
Aynen her segmente bir şeyler yapmışlar. Güzel olmuş çünkü güncel cihazı satacaklar ama tabii cihazları bir an önce göndermeleri lazım.
Evet, bir görmemiz lazım, evet. Ama en azından Türkiye'de telefonu satın alan kullanıcılar çok çok fazla beklemeden, ki şöyle örnek verebiliriz. Hani Asus'un Zenfone'ları Türkiye'de neredeyse 8 aydır satılıyor. Hı. Nisan ayında, yani bunlarla benzer dönemde güncelleme alacaklar mesela. Dolayısıyla Lenovo en azından kullanıcıları. Tabii bu şuna... Android 5.0 verecekleri tarih Türkiye'de ne zaman dağıtmaya başlarlar? Herhalde yine o çeyrek içerisinde, yani o 3 aylık dönem içerisinde verirler diye tahmin ediyorum.
Bir de şöyle bir açıklama yapmışlar. Diyorlar ki hani bunlar sadece retail marketten aldığınız, yani son kullanıcı ürünleri için geçerli süreler. Operatörden, kontratlanan falan cihazları için şu anda belli değil yani. Onlar belki daha da geç alabilir. O yüzden...
Bu önemli çünkü Türkiye'de de Turkcell üzerinden satış yapıyorlar. Dolayısıyla hani operatör telefonu olduğu için o tarafta belki mağazana, örneğin Teknosa'dan ya da Clixa'dan aldığım bir cihazla belki hani Turkcell'den aldığım cihazla yazılım güncellemesi farkı olabilir.
Evet, öyle olur.
Bu bir tek ya taktik, firmalar bunu zaman zaman yapıyorlar ama kullanıcı memnuniyeti açısından ikimiz, sen operatörden aldın, ben mağazadan aldım, bende güncelleme var, sende yok.
Bir de operatörler bazen ürünleri kendi yazılımlarını kuruyorlar, onların testi falan, biliyorsun o süreç.
Geçen zaten sektörden bir arkadaşla konuşuyorum. Diyor ki gittik bir operatöre, üretici firmalardan birisinde çalışıyor. Operatörle telefon üzerine konuşuyoruz diyor. Diyor ki bu telefonu istediler bizden diyor. X, Y, Z modeli. Ve üstüne diyor ki 10 tane yazılımımızı yüklemenizi istiyoruz. Yani telefonu kutudan çıktıktan itibariyle 10 tane yazılım. Tabii bu üreticinin çok sıcak baktığı bir şey değil. Çünkü ROM'u değiştirmen gerekiyor ister istemez. Bizim operatörlerimiz zaman kendi yazılımlarını kurmayı ve vermeyi açıkçası seviyorlar. Bu arada ilginçtir. Lenovo'nun P90 ve Vibe X2 Pro modelleri bu güncelleme takvimine dahil değiller. Bunlar yeni telefonlar ve önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacaklar. Belki 5.0'la çıkabilirler. Belki de sonradan lanse edildikleri için daha sonra güncelleme alabilirler. Çünkü 5.0'la çıkıp çıkmayacakları henüz resmiyete kavuşmuş değil. Dolayısıyla belki bunlardan sonra da o güncellemeyi alabilirler.
Ama çıktıkları tarihe baktığın zaman artık 5.0'a verilebilecek seviyeye gelmiş olmaları lazım.
Aynı fikirdeyim ama hani verilmezse de şaşırmamak
lazım. Doğru diyorsun.
HTC cephesine geçelim. OneMate 9'un da artık şekli şemali belli oldu. Teknik özellikleri de ortaya çıkmış durumda. Benim için sevindirici özelliklere sahip. Çünkü 5 inçlik ekranında Full HD çözünürlüğü var bu telefonun. Yani çok şükür birisi hakikaten piyasayı dinliyor yani, değil mi? Hakikaten aynı. Güzel bir şey bu. Çünkü 5 inç Full HD ekran Snapdragon 810 ve Adreno 430 grafik birimiyle besleniyor. Ekranın Full HD olması hem grafik tarafında daha akıcı bir oyun deneyimi anlamına geliyor, hem de pil tüketimi anlamında daha uzun batarya performansı anlamına geliyor.
Biraz büyümüş hani 5 inç cihaz ama M8'de
2840 mAh olmuş.
2840'a çıkmış biraz da olsa. Fark eder yani çok.
Fark eder ve üstüne üstlük bellek tarafında yine DDR4 var. O da pil tüketimine olumlu anlamda katkı yapacaktır diye düşünüyorum. Gerçekten LG'si hakikaten bu sene güzel işler yapacak gibi görünüyor. Bunlar beni heyecanlandıran detaylar oldu. Kamera tarafına geçtiğimiz zaman telefonun arkasında 20.7 megapiksellik muhtemelen Toshiba sensörünü kullanan bir kameramız var.
Sonra diyecektim
gibi. Ben de en başta öyle şey yapıyordum ama üreticiye yakın kaynaklardan gelen bir takım kod numaraları sensörün Toshiba olduğunu gösteriyor ki Doğu kamera Toshiba'ydı biliyorsun.
Evet. Alan derinliği kameraları da Toshiba'ydı onlar.
Şimdi bunu tek kamerayla yapabilecekler mi bilmiyorum. Sonuçta çünkü iki tane sensör yok M8 modelinden farklı olarak ama çözünürlüğünün artması ister istemez kaliteyi de arttıracak bu tarafta. Çünkü M8'in genel kalitesi rakiplerinin gerisindeydi açıkçası bakıldığı zaman. Ön tarafta ise 4 megapiksel çözünürlüğünde ama ultra piksel olan bir kameramız var. Yani düşük ışıkta iyi öz çekim selfie yapabileceğimiz bir kamera durumu söz konusu.
Tasarım tipi de biraz güzelleşmiş.
Güzelleşmiş, daha da güzel olmuş. Aynen.
Özellikle
beğendim.
Hoparlör rüzgaraları şık olmuş.
Boom sound yine var tabii, hoparlör demişken onu da söyleyelim. Sense 7.0 ve Android 5.0.2 üzerinde Sense 7.0 var ve telefonun yağ gibi aktığı söyleniyor. Açıkçası daha iyi bir ses deneyimi, daha iyi bir oyun performansı, daha iyi bir pil süresi, zaten yüksek işçilik ve malzeme kalitesi yılın flash telefonlarından birisi olacak gibi görünüyor Ender.
Bir de üstünde telefon gelmeyeceğini de biliyorsun.
Aynen öyle. Dolayısıyla gerçi bunda OneMate 9 Plus var.
Hayır, boyut olarak ama.
Şimdi şöyle bir şey var. Onun da 5.2 inç olacağı söyleniyor. Belki 2K çözünürlüğü o telefona verebilirler. Ortaya çıkan bir takım görüntüler o telefonda ön yüzde bir fiziksel home butonunun olacağını da gösteriyordu ama bazıları bunun sadece parmak izi okuyucu olabileceğini söylüyorlar. Ama biri 5.2 inç, biri de 5 inç iki tane telefon göreceğiz gibi eşit tarafından.
Güzel cihazlar olacak. Hani 5.9'dan 5.2'ye düşmeleri Max için hani...
Valla bana da ilginç gibi. Yani 5.5 olsan daha mantıklı bir hareket olur.
5.7 falan olsa diye. Note 4 boyutuna falan getirsen hani onu da biraz karşısına koyacak bir cihaz olsa.
Aynen öyle. Bu arada cihazın farklı versiyonları var yayında. Türkiye'ye pek çok farklı Avrupa ülkesi gibi UHL kodlu versiyonu geleceği bildirilmiş. Bunu da paylaşmış olalım. Ve Samsung'a geçelim istersen. Şimdi üreticilerin kendi işlemcilerini kullanma noktasında darboğaza düştükleri yer modem oluyor. Çünkü hani şöyle söyleyebiliriz. Aslında telefonu en kaba tabiriyle GPU'yu bir tarafa bırakıyorum. İki temel işlemci ayırabiliriz. Birisi aplikasyon işlemcisi, yani uygulama işlemcisi, yani Snapdragon 810 ya da Tegra X1 gibi düşünün. Bir de modem işlemci, baseband işlemcisi var.
Telefonu telefon yapan şey aslında.
Ya bağlantı, tüm bağlantı ihtiyacımızı karşılayan işlemci arkadaşlar. Genelde isteyen ve parası olan, mühendislik kadrosuna sahip olan firmalar aplikasyon işlemcisini, uygulama işlemcisini yapabiliyor ama modem söz konusu olduğu zaman test süreci, lisanslama süreci, 3G, 4G, ülkeler seviyesinde operatör testleri derken kimse o işe girmek istemiyordu ve Qualcomm'un hükümranlığı devam ediyordu orada. Şimdi biliyorsunuz Galaxy S6 ile birlikte Samsung kendi işlemcisini tüm ürünlerinde kullanacağını açıklamıştı. Yani bir Snapdragon varyasyonu görmeyeceğiz gibi bir şey Galaxy S6'da. S6'ya yetişmedi ama Galaxy S6'da muhtemelen Intel olmakla birlikte üçüncü parti bir modem göreceğiz. Galaxy S7'de ve ya da Note 5 ile birlikte Samsung artık kendi Exynos işlemcisinin yanına kendi modemini de koyacak. Ve böylece Voltron'ı
tamamlamış olacak. Zaten kendi modemlerini yanılmıyorsam Kore'de kullanmayı denemeye başlamışlar belirli modem.
Bir takım testler var.
Var yani. O konuda bayağı bir ilerleme kaydetmiş durumdalar.
Ya zaten Note 5'e koyacaksan şu an testlerini yapıyor olman lazım.
Tabii doğru. Bakıldığında ama tek bir şey kalmıştı ya. Modem onu da çıkardılar aradan.
Şu an hatta şeyde konu, daha önce haberini yapmıştık. Samsung aynı zamanda kendi grafik işlemci mimarisini de geliştiriyor şu anda. Yani arkadaş her şeyi kendileri yapacak herhalde.
Yaparlar mı sence? Ne diyorsun?
Yapabilirler. Öyle teknik ve bütçesel imkanına sahipler çıkacağız.
Yapabilecekse yani yapabilecek şirketlerden biri Samsung değil mi? Şu anki dengeler söz konusu oldu.
Yani zaten şöyle bir şey var. Samsung'da hani şu garanti var. Şimdi bir işlemci için kaç tane ürün satacağına çok önemli. Yani bir telefon yaparsın, o telefonu işlemci koyarsın, telefon 10 milyonlarca satar. Silikon üreten firma da memnun kalır ama öyle bir durum söz konusu olmadığından bir hayal kırıklığı ortaya çıkar. Samsung'da Galaxy S6 ve Note 5'in milyonlarca satacağı garanti. Kendi işlemcini koyduğun zaman kar marjını da kendin ayarlayabiliyorsun. Sonuçta daha feasible bir şey oluyor. Ticari hacme ulaşabiliyorsun açıkçası.
Bir de platform şeyde kalmadı. Modemi eşitlediler. Modem avantajını hani dengelediler. Performans olarak da artık bir şey kalmadı. Qualcomm tarafında resmi tasarımlara geçtiler ya. Onun da bence performans olarak etkisi şey oldu. Bir de adamların fabrika avantajı da var. Artık kullanmak istiyorlar ya. Çünkü bu satışların hayra alamet olmadığını gördüler düşüşlerin. O yüzden de artık bir yerden sonra dur demeleri gerekiyordu. Bu da o hamlelerin en kritiklerinden bir tanesi.
Madem işlemciden bahsettik, işlemciyle devam edelim. Qualcomm Snapdragon 810 ve Galaxy S6'da kullanılması beklenen Exynos 7400 izleminin test sonuçları ortaya çıktı. Genel olarak birbirine yakın sonuçlardan bahsedebiliriz aslında bakılırsa. Karakteristik olarak da zaten ikisi de ARM'ın V8 mimarisinin temel alanı 64 bit bir frekans seviyesinde birbirine yakın değerler sunan işlemciler. Bazı noktalarda Snapdragon 810 hissedilir derecede fark yarattığı noktalar var. Örneğin işlemci tam sayı performansı gibi bir takım noktalarda daha iyi sonuçlar vermiş. Grafik tarafında mesela Exynos 7420'nin Mali-T 760 grafik biriminin daha iyi skorlar aldığını görüyoruz. En azından hissedilebilir fark civarında. Performans olarak aslında atla deve farklar yok iki platform arasında. Biz Exynos 7420'yi Galaxy S6'da, Snapdragon 810'u ise HTC One M9, LG GeoFlex 2, G4 ve benzeri cihazlarda göreceğiz. Benim burada dikkatimi çekmek istediğim nokta Ender, performans değerleri itibariyle Snapdragon 810'un tarama throttling sorunu kaldı yok gibi bir şey. Çözmüşler o işi belli ki. Çünkü böylesine iddialı sonuçlara imza atamaz yoksa diğer türlü.
Frekansları da düşürdüler artık. O hani 800...
Gerçi 2 GHz yine fena yani, değil.
Fena değil de hani o 2.5-2.7'lerin saçmalıklarından vardı.
Evet, o mantıksız bir hareketli aynen. Ama benim burada dikkat çekmek istediğim nokta Samsung'un işlemcisi 14 nanometre.
Aynen.
Değil mi?
Güç tüketiminde bence inanılmaz bir avantaj sağlayacak.
Ya da daha az ısınma konusunda.
Tam ısınma. Yani onu güzel bir dengesini oluşturacaklar. Mesela o tabloda şu anda performans tablosundaki en büyük handikap o. Enerji tüketimleri konusunda hiçbir şey açıklanmamış.
Çünkü şimdi şöyle bir şey söz konusu açıkçası. Yani performans değerlerinin dışında örneğin 2 GHz'den bahsediyoruz. Bir işlemcinin maksimum frekanslarında ne kadar süre kaldığı da büyük önem taşıyor. Çünkü bazen sentetik testlerde çünkü biz mesela 10.000 puanlık bir skor görüyoruz. Onun altında 1.000 tane farklı test var aslında bakılırsa. Dolayısıyla buradaki değerleri örneğin oyun deneyimine yansıtırken tam anlamıyla örtüşmeyebilir. Çünkü bazen işlemcinin daha uzun süre yüksek frekans yerinde kalması daha iyi bir oyun deneyimi anlamına gelebiliyor. Testi bitirip kendini kapatıyor. Bitirip kendini kapatıyor ama oyunda siz oynadığınız sürece bir takım donanımsal kaynakların en yüksek performansı verebiliyor olması lazım. Evet. Dolayısıyla 14 nanometre bence orada
Samsung'un en büyük avantajı oluyor.
Fark yaratır gibi görünüyor. Sence hangisi alır? 810 mu? Exynos 7420 mi? Bir tarafta 3-4 cihaz var. Bir tarafta tek cihaz var.
Bence
benzer mimariler, farklı bazı özellikler.
20 nanometre 14 nanometre bir kere çok büyük bir avantaj olacak Samsung'un elinde. Ben bu avantajı acaba daha düşük enerji tüketimine mi yatıracaklar yoksa daha fazla performansı mı yatıracaklar bu konuda kararsızım. Ama Samsung'un geçmişine baktığımda da enerji tüketiminden ziyade sayıları oynamayı sevdiği için performansı yatıracağını düşünüyorum. Exynos alır ya bence.
Alır mı diyorsun?
Bence alır.
Bu jenerasyonda Samsung bayağı iddialı ya değil mi?
Aynen. Bir şey o tam sayı hesaplama performanstaki farkı anlam veremedim. Sonuçta aynı mimariler belki hani o kümelerin beraber çalışıp çalışmama durumlarıyla ilgili bir şey de olabilir. Çünkü platformlar da tam evrimleşmedi. Sürücüleri güncelleniyor, bir sürü şeyler yapıyor. Aynen. Ama Samsung'un tarafı daha avantajlı gözüküyor kağıt üzerinde.
Evet, daha olgunlaşmış gibi görünüyor. Sanki Snapdragon 810 son dakikaya yetiştirilmiş bir platform gibi açıkçası.
Ha, şunu da söyleyeyim. Adreno 430 için de çok fazla sürücü problemi yaşadığı söyleniyor. Onu da belirtmek lazım.
Bu arada bayağı fark var. Herhalde bu fark da sürücü sıkıntısından kaynaklanmış da olabilir. Cihazlar piyasaya çıktığında zaten çok da bir şey kalmadı. 2 ay içerisinde ilk cihazları görürüz muhtemelen. Daha detaylı testleri yaparız. Windows Phone tarafından bir haber var. Windows 10 for Phone. Biliyorsunuz artık Microsoft Windows Phone demiyor. Windows 10 for Phone diyor. Yani telefon için Windows 10 gibi bir şey. Böyle bir isimlendirmeye gittiler. Bunun teknik ön izleme sürümünün dağıtımı başladı. Lumia 630, Lumia 730 ve Lumia 830 gibi telefonlardan birine sahipseniz kurabilirsiniz. Diğer cihazlar şu anda desteklenmiyor. Windows marketten Windows Insider uygulamasını kuruyorsun. Hı. Windows Insider sistemine kayıt oluyorsunuz bir kere ücretsiz olarak. Daha sonra Windows Insider mobil uygulamasını kurup gerisini ona bırakıyorsunuz. O zaten sizin için gerekli kurulumları yapıyor. Yeni işletim sisteminde bir takım güzel özellikler var. Klavye tarafında yeni değişiklikler yapmışlar. Kişiselleştirme tarafının arka plana daha iyi şeyler atayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bununla birlikte yine bir takım ekstra özellikler söz konusu. Cortana var ama Türkçe desteği olmadığı için henüz bizde çalışmıyor. Sesli yazma konusunda sesi daha iyi tanımlayabiliyorsunuz.
Bayağı bir geliştirmişler.
Microsoft diyor ki to, yani iki anlamına gelen to ve to, yani bir şeyi uzatmak anlamında ya da katkı sağlamak anlamında ifade edilen terimi ayırt edebiliyor deniyor. Gerçekten eğer elinizde bir uyumlu Windows Phone cihaz varsa kurup deneyebilirsiniz. Ben denedim açıkçası Lumia 630'da. Henüz teknik ön izleme sürümü olduğunu gizleyemiyor maalesef. Belli noktalarda bir takım performans sıkıntısı görüyorsunuz. Ama sonucunda
sürecin Microsoft, kendisi bu zaten.
Microsoft da yavaş yavaş platformu geliştirmeye devam ediyor açıkçası.
Bence 8.1'in betasında zaten çok iyi bir feedback aldılar. Kurulum senin bahsettiğinde sistemde çok kolay olduğu için. Biz de hepimiz kurduk yani bütün cihazlara. Aynı yöntemden gidiyorlar. Microsoft'un burada tek amacı olabildiğince feedback alıp beta şeylerden. Cihaz bir de telefon olduğu için hani geri bildirimleri almak da kolay oluyor. Hı hı. Kısa bir süre içerisinde bug'ları düzeltip Windows 10'u çıkaracaklar işte.
Apple'a geçelim. Samsung'dan bahsettik bu kadar. Aynı zamanda Qualcomm'dan da bahsettik. Apple tarafına da girmemek olmaz. Apple'dan vereceğimiz haber biraz daha farklı. Apple geçtiğimiz günlerde Kaliforniya'da 850 milyon dolarlık yatırımla bir güneş enerjisi tarlası, çiftliği kuracaklarını açıkladılar. Çok büyük bir yatırım bu arkadaşlar. Şunu söylüyorlar. Diyorlar ki biz bu çiftlikle beraber Apple'ın o uzay gemilerine benzetilen yeni kampüsü başta olmak üzere Apple'ın Kaliforniya'daki tüm mağazaları ve ofislerinin güneş enerjisi elde edilen enerjiyle besleneceği.
Yetti mi? Yetmedi.
Yetmedi.
Data center'ı.
Aynen. Ve üstüne üstü yetti mi? Yine yetmedi ve ortak bağlı şirketler var. Bu şirketlerin de yine evlere sağlayacağı enerjinin bir kısmı yine buradan tedarik edilecek.
Tam rakamları vereyim. 280 megawattlık bir enerji üretimine hedefliyorlar bu fabrikadan, tarladan. 150 civarında kendileri kullanacaklar.
Gerisinde 50 bin hanenin aydınlatılması için kullanacaklarmış. Pasifik Gaz ve Elektrik şirketlerine şirketine ait olacakmış kalan kısmı. Sonuçta ortak bir girişim söz konusu anladığım kadarıyla. Bir yıl sonra tamamlanacak. Bunun çalışmalarına şu anda başladılar, inşaat çalışmalarına. Gerçekten temiz enerji anlamında önemli bir hamle. Güzel, bu arada güzel. Geçtiğimiz hafta Apple'ın piyasa değeri de 700 milyar dolara ulaştı. Ulaşan ilk de şirket oldular açıkçası. İşin ilginç tarafı en değerli ikinci şirkete bakıyorsunuz. 380 milyar dolar. Yani arada 700 milyar dolar, 380 Bayağı milyar dolar. İki kata yakın neredeyse fark var. Ve ikinci şirket ExxonMobil, bir petrol şirketi zaten bakıldığı zaman. Öyle ilginç detaylar var ki arkadaşlar, Apple'ın halka arz edildiği süreçten bu yana %50 bin oranında hisse değeri yaşanmış. Yani o gün bir hisse aldıysanız bugün zenginlerden bir tanesiniz açıkçası. Diğer taraftan 700 milyar dolar Türkiye'nin 2015 bütçesinin 3-4 katına denk geliyor bakıldığı zaman. Yine İstanbul Menkul, yani Borsa İstanbul'daki, yani Türkiye'nin en değerli 100 şirketinin toplamının 3 katı kadar bir değere denk geliyor gibi. Yani Türkcell'i koyuyorsun, Türk Hava Yolları'nı koyuyorsun vesaire, topluyorsun. Bunların 4 katı kadar bir değer.
Dünyanın sayılı firmalarının üstüne koyuyorsun gene etmiyor.
Yani aynen.
Değeri olarak hani. Ve teknoloji dünyasına hani en kritik buluşları yapmış firmaları da bunun içine sokabilirsin. Hı hı.
Aynen. Google.
Bunların hepsini topluyorsun anca bir Apple, belki Google sokunca araya.
Gel, şöyle bir şey söz konusuymuş. Şu an tabii kur farkından dolayı bu fark oluştu ama henüz o dönemin kur farkını baz alarak, yani o dönemdeki doları bugünün kuruyla ölçeklediğimiz zaman 1999'daki Microsoft şu anki Apple'dan daha değerliymiş. Böyle bir ilginç bir istatistik var. Bugünün kuruyla hesapladığın zaman.
Tabii öyle farklı.
Ama yakında tabii Apple'ın onda geçeceği söyleniyor açıkçası. Çünkü piyasaya daha akıllı saatini sürmedi. Bunun ciddi anlamda satış yapacağını görülüyor. Çin tarafında hızı çok hızlı biliyorlar. Efendim?
Pahalı alsak mı?
Vallahi bilmiyorum.
Düşecek gibi.
Hisse alamazsın, bulamazsın muhtemelen. Bir tane hisse satmıyorlar adamı. Lot alacaksın. Ona da ciddi bir yatırım.
İki adı olamaz.
Yapman gerekiyor açıkçası. Bayağı da hızlı yol olacak gibi görünüyorlar. Yani büyümeleri devam eder açıkçası. Şimdi sırada birkaç haberimiz var. Bunları hızlı hızlı geçelim istiyorum Ender. İlk haberimiz Samsung cephesinden. Samsung'un TV bölümü geçtiğimiz hafta Nvidia gibi kriz dönemi yaşadılar açıkçası. Önce bunların kullanıcı sözleşmesindeki bir takım detaylar ortaya çıktı. Samsung'un yeni nesil akıllı TV'lerini sesle kontrol edebiliyorsun ama bu özelliği açtığınızdan itibariyle Samsung diyor ki mahrem şeyler televizyonun önünde konuşmayın. Çünkü ses kaydı yapıyoruz ve bu kaydı üçüncü parti firmalara satıyoruz ama o firmaların bu sesleri nasıl kullanacağının garantisini vermiyoruz.
Yani bizim Türkiye'de olsa bir şey ifade etmiyor. Hani bizim alışkanlıklarımız çerçevesinde ama ben Amerika'da falan yaşasam hani bu tarz olayların çok hassas olduğu bir yerde yaşasaydım kesinlikle sokmazdım evime böyle bir şeyi. Yani hani millet söylemeden yapıyor ediyor. Onları da zaten şey olur mu?
Gerçi bunlar legal konuları yakalanmamak adına bu açık açık kullanıcı sözleşmesinde yazmışlar aslında.
Ha ben sana geçen yaşadığım bir olayı da anlatayım buradan. Konuyu biraz değiştireceğim ama. Gerçi sana anlattım ama biliyorsun işte benim televizyonumda bir sıkıntı vardı LG televizyonum. Çağırdım işte servisi. Bir tane genç bir arkadaş geldi. Baktı işte hatayı gösterdim. Zaten bir sürü hata çıkıyordu. Sen de gördün. Tamam dedi işte formu yazdı vesaire. Anakartını değiştireceğiz. Televizyonu bile götürmediler. Güzel yani. Televizyonu hala kullanabiliyorum. Evde değiştirip şey yapacaklar. Tamir edecekler. Süper. Neyse. Geldi bana işte şeyi sordu. Yayın ne kullanıyorsunuz dedi. Dedim yayın kullanmıyorum. Bir tane IPTV var. O da hani arada çok 40 yılın başında bir açıyorum. Yoksa genelde bilgisayar bağlı. Ha tamam dedi falan filan çıktı. 2 saat sonra beni Digiturk'tan aradılar. Ender Bey hayırlı olsun yeni bir tane HD TV almışsınız. Yo dedim bir sene önce aldım televizyonu. Önce aklım benim şeye gitti. Televizyonu aldığım zaman Digiturk'ün bir kampanyası vardı. 3 ay işte maç falan bir şeyler veriyorlar. Herhalde onun için aradılar. Ama ondan sonra baktım biliyorsun benim 2 adım var. Hani resmi evraklarda o geçiyor.
Nesip Ender.
Evet. Şeyde de ürünün faturasında da o yazıyor doğal olarak. Ama benim mesela normalde çağrı merkezine verdiğimde o isim yoktu. Direkt beni aradılar işte Ender Bey falan filan. Anladığım kadarıyla çocuğun da günahını almak istemiyorum ama benim geldi evime baktı yayın yok. Arkadaşım mıdır artık sattı mı bir şekilde bir çıkarım vardı. Dijitürk'ün bir bayisine veya Dijitürk'ün kendisine buna bir şekilde pasladı. 2 saat sonra bana geldi yani telefon geldi. Bunun bence başka açıklaması yok. Tesadüf olması sence mümkün mü?
Ya kötü şeyler düşünmek istemiyorum açıkçası ama umarım tesadüftür.
Yani televizyonu bir sene önce almışım. Yeni televizyon almışsınız hayırlı olsun diye beni arıyor yani.
Böyle şeyler varmış yani demek ki. Türkiye'de böyle şeyler oluyor.
Adam yani Samsung televizyonla da sizin videonuzu çekip YouTube'a upload eder sizden habersiz.
Zaten biliyorsun bu akıllı TV'lerde birkaç sene önce bir hackleme durumu ortaya çıkmıştı. Üzerindeki kameralar hacklenerek sizi izleyebiliyorlardı. Daha sonra onları ne yaptılar? Kamerayı kullanmazsanız eğer açılır kapanır tarzda dizayna geçerek kullanmadığınız zamanlarda kamerayı kapatmanız tavsiye edilmişti. Şimdi bu olaydan sonra bu olayın daha şeyi kurumadan başka bir gelişme daha yaşandı. Samsung TV'lerde izinsiz reklam gösterildiği ortaya çıktı. Bu önce şöyle bir şey oluyor. Bir kullanıcı kendi taktığı harici bir diskten film izlemek istiyor. Filmin 20. 30. dakikasında bir Pepsi reklamı ortaya çıkıyor. Daha sonra bütün gün boyunca bu işi takip ediyor. İzlediği 6-7 filmde de bu ortaya çıkıyor. Önce şeyden şüpheleniyor. Kullandığı medya oyuncusu yazılımda mı acaba böyle bir reklam gösterimi özelliği var? Plex diye bir yazılım. Yazılım yapan firmadan açıklama geliyor diyor ki bizim reklamlarla bir ilişkimiz yok. Daha sonra anlaşılıyor ki bunu Samsung gösteriyormuş. Samsung da diyor ki bir hata sebebiyle Avustralya'daki kullanıcılarda böyle bir durum ortaya çıktı. Nasıl bir hataysa direkt reklam gösteriyor.
Ya bu belli. Böyle bir proje yapmışlar.
Denemişler.
Tutmadık. Belki de şey yapılacaktı. Hani piyasaya şu anda çıkmayacaktı. Bir hatadan dolayı reklamlar gözükmeye başladı. Erkenden ayyuka çıkınca da sıkıntı oldu. Adamlar belki bunu çakacaklardı o şekilde. İşte Smart TV'nde böyle bir şey var. İnternete bağladın mı?
Ya ben evime televizyon alırken gittim. Bütün piyasayı dolaştım. Akıllı olmayan yani, bir 60 inç falan bir televizyon alayım. Yok.
Orada yapacağın şey yani bu tarz şeyler hakikaten sinir bozucu şeyler. Bağlamayacaksın abi internete. Yani o da hoş bir şey değil
yani
ama.
Yani sonucunda. Gerçi zaten akıllı TV'lerin akıllı özellikleri de acayip saçma sapan çalışıyor.
Bence de katılıyorum.
Açıkçası yani. Çoğunun en azından. Şimdi yeni nesil bazı televizyonlarda durum toparlanmış olmakla birlikte genelde eğer kullanmıyorsanız internete bağlamamak sanki en sağlıklısı gibi görünüyor. Tabii ister istemez o teknolojiden yani uzakta kalmak da çok hoş bir şey değil. Sonucunda ödediğiniz paranın içerisinde o teknolojinin de bir maliyeti var
yani
ama.
Güzel şeyler de açıyorsun, müzik dinlersin, radyosunu, web tarayıcısını kullanılabilir yani. Kötü bir amacı yok da işte insanlar maalesef suistimal ediyor bunu.
Sıradaki haberimiz OnePlus One cephesinden. Bunlar Sanyoji Mod'la bir anlaşmazlığa düşmüşlerdi ve kendi işletim sistemlerini geliştirme konusunda bir adımları vardı. Oxygen OS isimli bir işletim sistemini geliştiriyorlar zaten. Muhtemelen önümüzdeki ay piyasaya çıkacak. Bazı önemli bilgileri açıkladı OnePlus cephesi. 50 kişilik bir yazılım ekibi geliştiriyor ve bu ekibin önemli bir kısım Paranoid Android arayüzünü geliştiren ekibin elemanları. Paranoid Android'i zamanında ben de kullanmış birisiyim açıkçası. Gerçekten iyi işler yapıyorlardı. Ortaya sağlam bir şey çıkacak gibi görünüyor.
Enteresan bir haber. Güzel olmuş. Farklı bir işletim sistemi yani farklı bir tarzda düzenlendiği için Otoyoluyla gelmeyecek, onu belirtelim. Hı hı. Hani bunu ayrı bir dosya olarak indirip kuracaksın. Çünkü bir güncelleme değil bu. Yani telefonu başka bir hale getiren bir şey. Yani alternatif bir kullanım yöntemi. O yüzden oto üzerinden sunulmayacak. Bakalım hangisi şey yapacak ama güzel alternatif olması iyi. Biz yıllarca dedik ya işte bütün üreticilere. Bir de stok Android versiyonu yapın, hızlı çıksın vesaire. Onun farklı bir versiyonu işte.
Evet, bir başka habere geçelim isterseniz. Sıradaki haberimiz Samsung cephesinden yine Galaxy S6 ile ilgili bir haberimiz var. Samsung'un Galaxy S6 ile sunacağı Touch Wiz'in bambaşka bir Touch Wiz olacağı zaten uzun süredir konuşuluyordu. Bunun iki önemli nedeni var. Birincisi Samsung hem kozmetik bazı güncellemeler yapmış durumda hem de gereksiz pek çok uygulamayı arayüzden çıkartarak bayağı bir hafifletmiş. Üstüne üstlük hafiflemeden gelen performansın yanında Exynos 7420'nin 64 bit yeteneklerinden ispat edebilmek adına Touch Wiz arayüzünde 64 biti kullanacak şekilde dizayn etmişler.
En bomba kısmı da telefon yani çevirici kısmını, rehber kısmını baştan yazmışlar komple isabet olmuş.
Yani gerçi son dönemde bayağı bir yol almışlardı ama artık tamamıyla eksik kalan o rehber galeri gibi konuların bayağı bir çözüldüğünü göreceğiz açıkçası. İşin ilginç tarafı şöyle bir durum söz konusu. Kendi pek çok uygulamalarını çıkarmışlar arayüz tablesini diye ama henüz resmi olmamakla birlikte Microsoft'un bazı kurumsal sınıf kullanılabilecek ofis uygulamalarının cihazla birlikte ön yüklü olarak geleceği söyleniyor. Şimdi tabii onda nasıl uyarlanacağız söz konusu. Lumia cihazlarda da ön yüklü geliyor ama Lumia cihazlar bayağı hızlı çalışabiliyor arayüz seviyesi. Evet. Tabii bambaşka arayüzlerden, yazılımlardan bahsediyoruz ama Galaxy S6 bayağı hızlı çalışacak gibi.
Bence de ya şaşıracağız. Güzel bir cihaz gelecek hem tasarım anlamıyla.
1 Mart'ta göreceğiz işte. Açıkçası.
Eli nerede? Kulağında mı?
Eli kulağında gibi bir şey. Samsung tarafında bir de Galaxy Grand 3 modelinin duyurusu yakında gerçekleşecek. 5.25 inç büyüklüğünde HD ekranımız var ve Snapdragon 410 var. Galaxy Grand ailesi Türkiye'de de sevilen model, sevilen serilerden birisi oldu. Bayağı da aynen ben de öyle biliyorum. Şimdi yeni modelde Snapdragon 410 ile birlikte 1.5 GB RAM olacak. 13 megapiksel arka ve 5 megapiksel ön kamerayla birlikte 16 GB depolama ve üstüne üstlük microSD kart slotunun olacağı söyleniyor. Tutar. Güzel fiyatlı güzel.
Uygun fiyatta çok satacak telefonlardan bir tanesi.
Çıkış anında KitKat'la gelecekmiş. Daha sonra Lollipop güncellemesi alacakmış gibi bir bilgi var. Belki Lollipop'la da gelebilir. Bu henüz resmiyete kavuşmamış durumda ama ben tutacağını tahmin ediyorum. Eğer doğru fiyatlandırmayla yeniler gelirse. Android tarafında kötü ya da beklentiler dışında bir haber var. Android veri tabanlı akıllı saatler satmamış gibi bir şey. Koca bir yıl boyunca sadece 700 bin adet satmışlar. Yani hani günlük Android satış rakamlarına bakıldığı zaman olmamış.
Yok olmamış. Daha yolu var.
Herhalde orada Apple Watch'la birlikte bir akıllı saat dönüşümü yaşayacağız gibi. Yani sektörün nereye gideceğini o gösterecek.
Aynen o gösterecek. Ondan yola çıkarak biz de Android tarafında bence benzer şeyler göreceğiz artık.
Çünkü Google tarafı da sessizlik içerisinde. Artık çok fazla dile getirmiyorlar bu Android veri tarafındaki durumu. Türkiye'de Android veri niye yok? Android veri de Türkçe desteği yok. Böyle saçma da bir durum söz konusu. Bana bazen arkadaşlar soruyorlar sosyal medyada. Getireyim mi? Kullanayım mı? Getirsem satar mıyım falan. Şunu bilin Türkçe desteği yok. Hani getirdiğiniz zaman sıkıntı yaşayacaksınız aynen, gibi aynen görünüyor. Son haberimiz de Sony cephesinden Xperia E4 makul fiyatlı telefon segmentinde Sony'nin yeni silahlarından birisi olacak. 5 inç büyüklüğünde QHD yani 960x540 ekranı olan bir telefon olduğunu söyleyelim. MediaTek platformunu kullanması bence burada ilginç olan nokta. 6582 var. O ucuz Çinli telefonlarda çok gördüğümüz bir işlemciydi bu. 1.3 GHz'ında çalışan 4 çekirdekli Cortex-A7 platformunu kullanan bir cihaz. Ama ben telefon tasarımını beğendim.
Tasarım güzel. Tasarım dilini devam ettiriyor.
Aynen güzel olmuş.
Güzel bir cihaz güzel olmuş. Donanım okey yani çok tamam heyecanlandıracak bir şey yok bize ama
fiyata
oynayacak yani. Şimdi. Bu cihaz sence ne kadar olmalı peki? Onu konuşalım.
Yani bu cihaz bende şimdi Sony'nin de marka değeri var. Onun hakkını yemeyelim.
Tamam.
Bu cihaz bence Türkiye'de 800 lira falan olmalı. Maksimum.
Bence 800 çok dedin.
Altına gelmez ben onu biliyorum çünkü. Ben Türkiye'de olabilecek makul fiyatlardan bahsediyorum. 700-750-800 lira.
Yani 700 benim de maksimum şeyimdeki, içimdeki fiyat. Çünkü donanım olarak çok kıpmışlar.
Biraz onu 1 GB yapalım. RAM var. Evet. Onu söyleyelim. Mali 400'ün MP2 versiyonu var.
Kırpılmış yani.
Şimdi QHD ekran olduğu için oyun oynarsın. Onun sıkıntı yok da. Yani hani 2300 mAh pile gerçi uzun süre çalışır.
Çalışır.
Onu söyleyelim.
Onda sıkıntı yok ama sıkıntı olmaz. 800-900 lira alabileceğin telefonlara baktığında alternatif.
Ya şimdi alternatif çok var.
Çok.
Ama şimdi oturmuş markaların, yerleşik markaların fiyatlarını genelde biliyorsun.
Yani evet. Yani
dolayısıyla yani oradan yola çıkar bir fiyat öngörüsü yaptığın zaman. Ya bilmiyorsam
4 milyon mu ne cihaz.
Bayağı da sipariş vermişler. 3 milyon sipariş vermişler. Ve bu sene içerisinde MediaTek tabanlı birden fazla Sony cihazı da göreceğiz bunu ilk olarak.
Yani 3 milyon satacaklarsa bu cihazdan çok büyük bir sayı olmasa da iyi bir fiyat olması lazım.
Bu telefon 720p ekran, 6595 işlemci, 2500 mAh pille.
1000 lirada fiyatı olacaktı.
900 bin lirada fiyatı olacaktı. Mis.
O zaman şey olurdu ya. Canavar. Yılan olurdu. Aynen. Sony'nin yılanı olurdu.
Bakalım Türkiye'de gelecektir diye tahmin ediyorum ben. E serisi Sony'nin ekonomik ürün modellerinden oluşan ürün gamı.
Gerçi kurdaş işte bir hayal görüyoruz galiba.
Gerçi de bir de öyle bir durum söz konusu. Ama tipini beğendiğimiz, donanımı biraz daha iyi olabileceğimiz telefonlardan birisi olmuş. Onu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, bu haber de Mobility'nin bu haftaki son haberiydi. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. Allah nasip ederse yeniden görüşmek üzere.
Biz bir de geçen hafta trollemiştik izleyenlere. Program olmayacak demiştik ben izinliyim diye.
Enler izninden bizim için feragat etti ve Mobility'yi bu hafta da aynı temposuyla ekranlarınıza getirebildik. Önümüzdeki hafta inşallah tekrar karşınızda olacağız. Evet. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Şimdiki hoşça kalın. Şimdiki iyi diyecektim az da. Şimdiki hoşça kalın, kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın.